Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 50. Ayrım. Ne kadar zamana ihtiyacınız var diye sordu Gary tekrar. Lothar sıkıntıyla kaşlarını çattı. Kaç kere söylemem gerek, bilemem diyorum. Mağaranın kapısındaki ateşin başında, üçü birlikte oturuyorlardı. Saatlerdir konuşmaktaydılar. Tepede yıldızlar belli olmaya başlamıştı bile. Kızı nerede gördüğümü anlattım. Hangi şartlar altında gördüğümü de anlattım. Anlamadınız mı? Hepsini yeni baştan tekrar mı etmeliyim? Anna onu sakinleştirmek için elini havaya kaldırdı. Çok kaygılıyız. Budalaca sorular soruyoruz. Bağışlayın bize. Pekala, Lothar ateşten bir dal alıp, Pros'un izmaritini tekrar yaktı. Kız vahşi sanların tutsağıydı. Onlar hayvan kadar kurnaz ve zalimdir. Kendilerini izlediğimi biliyorlardı. Beni kolaylıkla şaşırttılar. Yine yapabilirler. Tabii izi tekrar bulursam. Taramam gereken alan kocaman. Belçika toprakları kadar bir ülke sayılır. Kızı göreli bir yıl geçti. Hastalanıp ölmüş olabilir. Vahşi hayvanlar parçalamış olabilir. Ya da o sarı maymunlar hakkından gelmiş olabilir. Lütfen öyle söylemeyin Minher diye yalvardı Anna. Lothar iki elini birden havaya kaldırdı. Bilmiyorum dedi. Belki aylar sürer, belki bir yıl. Ne kadar zamanda bulabileceğimi ben nereden bileyim? Biz de sizinle gelmeliyiz diye mırıldandı geri. Aramaya katılmamıza izin vermelisiniz. En azından onu ilk nerede gördüğünüzü açıkça göstermelisiniz. Albayım, bana güvenmiyordunuz pekala. Şimdi de ben size güvenmiyorum. Kız elinize geçer geçmez artık bana ihtiyacınız kalmayacak. Lothar, Pro izmaritini ağzından çekti. Hüzünlü bakışlarla Pro'yu süzdü. Bir soluk daha çekemezdi artık ondan. Ateşe doğru fırlattı. Hayır albayım, kızı bulduğum zaman resmi değiş tokuş yapacağız. Bana af, size de kız. Kabul ediyoruz Minher. Anna Gary'nin koluna dokundu. 1000 İngiliz lirasını size ilk fırsatta vereceğiz. Senteni sağ salim bulduğunuz zaman bize onun beyaz atının adını bildirin. Bunu size ancak kendisi söyleyebilir. Böylelikle bizi kandırmadığınızı anlarız. Af belgeniz imzalı ve hazır olur. Lothar ateşin üzerinden elini uzattı. Albayım kabul mü? Geri bir an kararsızlık geçirdi ama Anna onu öyle hızlı dürttü ki homurdandı. Uzanan eli tutmak zorunda kaldı. Kabul. Son bir ricam Minher Dölarey. Senten için bir paket hazırlayacağım. Ona iyi giysiler, kadınca bazı ihtiyaçlar gerekecek. Parayla birlikte size yollarız. Bulunca kendisine verir misiniz? Eğer bulursam dedi Lothar. Anna hemen, bulduğunuz zaman diye düzeltti. Lothar'ın hazırlıklarını tamamlayıp, avının izini ilk bulduğu Quen Nehri aşağısındaki su başına varması hemen hemen 5 hafta sürdü. Çukurda hala su vardı. Bu sığ çukurların çöl koşullarına rağmen nasıl suyu tutabildiği, koruyabildiği bir bilmeceydi. Lothar her zamanki gibi yine merak etti. Acaba kuzeydeki nehirlerin suyunu bu tarafa sızdıran bir yer mi vardı altlarda? Ne olursa olsun, burada hala su bulunması, onlara daha doğuya doğru ilerleme olanağını tanıyor demekti. Çoktan yok olan izin gittiği tarafa. Adamları, çukurdan su fıçılarını doldururken, Lothar suyun çevresinde dolaştı. İnanılmaz bir şeydi ama kızın ayak izi kilin üzerinde hala görünür durumdaydı. Yanına çömeldi, parmağıyla o zarif, küçük ayağın hatlarını izledi. Toprak güneşte iyice pişmiş, katılaşmıştı. Çevresindeki çamurlar, bufalo, gergedan ve fillerin adımlarıyla altüst olduğu halde bu bir tek iz kalmıştı. Bu bir işaret, bir uğur dedi kendi kendine. Alaylı alaylı güldü. Ben asla uğura falan inanmam. Neden şimdi inanmaya başlayayım? Ama yine de bugün pek iyimserdi. Gece olunca adamlarını bir araya topladı. Kamp hizmetkarları ve arabacılar dışında aramayı yapacak 4 de atlı almıştı yanına. 4'ü de isyan günlerinden beri hep yanında olan adamlardı. Birlikte çarpışmış, birlikte kan dökmüşlerdi. Yağmaladıkları şarap şişesini birlikte açıp içmiş, dondurucu çöl gecelerinde aynı battaniyenin altına büzülüp ısınmaya çalışmış, son kalan tütün tozlarını birlikte tüketmişlerdi. Onları seviyor sayılırdı ama hiç mi hiç güvenmiyordu. Bir tanesi Swart Hendrik'ti, yani Kara Hendrik. Uzun boylu, morumsu, siyah bir ovan boydu. Sonra Klein çocuk ya da küçük çocuk vardı. O da Hendrik'in bir Herora kadından gayrimeşru çocuğuydu. Varkşan ya da domuzcan vardı. Kırış kırış, sarı bir koyasandı. Nama ile berk damak kanlarının karışımını taşıyordu. Hatta gerçek sen kanı bile vardı damarlarında. Büyük annesi Bushman bir esirdi. Çocukken büyük komando baskınları sırasında yakalanmıştı. Geçen yüzyılda tabii. Boyerler sandarın üzerine yürüdüğü zaman. Sonuncusu da Wildipe'ydi. Von Detzwart hotantolarındandı. Dudakları taze kesilmiş ciğer gibiydi. Kullandığı kelimeler ona, kirli dudak adının takılmasına yol açmıştı. Av ekibim diye gülümsedi Lothar. Yüzünde yarı şefkat, yarı tiksinti ifadesi vardı. Kanun kaçağı sözü bu adamlara uygulanınca gerçekten bir anlam kazanıyordu. Kabilenin de, geleneğin de kurallarının ötesinde insanlardı bunlar. Ateşin ışığında onların yüzlerini inceledi. Yarı evcilleşmiş kurtlar gibi diye düşündü. Bir zaafımı yakaladıkları anda hemen dönüp beni parçalarlar. Pekala sırtlan yavruları, beni dinleyin. Senleri arayacağız, ufacık sarı katilleri. Adamların gözleri pırıl pırıl parladı. Onların esir aldıkları beyaz kızı bulacağız. Kızın izini bulan adama 100 altın lira var. Avı şöyle yapacağız. Lothar, ayaklarının arasındaki kumu düzledi, bir dalla planını oraya çizdi. Arabalar su çukurlarının hattını izleyecek. Şurada, şurada ve şurada var. Biz de gelpaze gibi açılacağız. Şöyle, aramızda kalan 50 millik alanı bu yolla tarayabiliriz. Böylece plana uyarak doğuya doğru ilerlediler. İlk 10 gün içinde küçük bir grup vahşisanın izlerini buldular. Lothar atlılarını çağırdı, çocuk ayağına benzeyen izlerin peşine düştüler. Çok dikkatle ilerliyorlardı. Toprağı iyice gözden geçiriyorlardı. Öteleri taramak için de açıktan dolaşıyorlardı. Zehirli okları düşünmek, Lothar'ın her seferinde tepeden tırnağa ürpermesine neden oluyordu. Mermi ve süngü onun attığı şeylerdi ama o ufacık pigmelerin pişirip hazırladığı pis zehirler, erkekliğe aykırı gibi geliyordu ona. İzi sürdükleri her kilometre boyunca onlara karşı duyduğu nefret ve tiksinti daha da arttı. Lothar, izleri incelerken sanların 8 kişi olduğunu anladı. 2 yetişkin erkek ve 2 kadın. Herhalde karıları olmalıydı. 4 de çocuk vardı. İkisi henüz memede, iki de kendi başlarına yürüyecek yaştaydı. Çocuklar onları yavaşlatır dedi sevinçle Varkşan. Hızı sürdüremezler. İçlerinden bir tanesini canlı istiyorum diye uyardı Lothar. Kızı sormak istiyorum. Varkşan'ın büyük annesi ona tutsağı sorguya çekmeye yetecek kadar san dili öğretmişti. Hemen sırıttı. Bir tane yakalayın, ben konuştururum. Ondan emin olabilirsiniz. Senler avlanarak, yerden kökler ve hayvanlar bularak ilerliyorlardı. Lothar'ın çetesi onlara hızla yaklaştı. Aralarında bir saatlik yol ancak kalmıştı ki, sanlar o hayvansal sezgileriyle arkalarındakileri fark ettiler. Lothar onların durumu kavradığı noktayı buldu, izler o noktada siliniyor gibiydi. İz örtmeye başladılar diye homurdandı. Attan inip arayın. Varkşan yere çömelip baktı. Çocukları kucaklarına aldılar dedi. Bebekler kendi izlerini örtemeyecek kadar küçük. Onları kadınlar taşıyor. Ama bu yük onları çabuk yoracaktır. Gerçi izler yok olmuş, önlerindeki alanda Lothar'ın gözüne gözükecek hiçbir işaret kalmamıştı ama sanlar bile Varkşan'la Henrik'in izleyebileceği bazı işaretler bırakmak zorunda kalıyorlardı. Artık daha yavaş yol alıyorlardı. Yere yakın olmak için atlardan inmişlerdi. Yine de izlemeyi sürdürdüler. 4 saat kadar sonra Swart Henrik başını sallayıp sırıttı. Kadınlar çabuk yoruluyor. Hem izleri daha belirgin oluyor hem daha yavaş yürüyorlar. Artık arayı kapamaya başladık. Ta ileride sen kadınları çocuklarının yükü altında arkalarına bakıyor, hafif sesle ağlaşıyorlardı. Ovanın ucunda kendilerini izleyen atlılar belirmişti. Serap'ın titreşimiyle dev kadar irileşiyorlardı. Ama onları görmek bile kadınların hızını arttıramadı. Sen avcılarının en yaşlısı, demek benim yemek yapmam gerekiyor dedi. Kendini yaralı gibi gösterip avcıları yuvadan uzaklaştırmaktan söz ediyordu. Eğer beni izlemelerini sağlayabilirsem, belki atlarını susuzluktan öldürebilirim. O zaman siz ileriki su çukuruna varırsınız. Su içip yumurta şişeleri doldurduktan sonra, karısına mühürlü bir boynuz kutu uzattı. Bundan sonrasını söylemek zorunda değildi. Su çukurunu zehirlemek. Hiçbirinin hoşlandığı bir konu sayılmazdı. Atları öldürebilirseniz, kurtuldunuz demektir dedi avcı onlara. Ben size zaman kazandırmaya çalışacağım. Yaşlı san çabucak çocukları dolaştı. Her birinin gözlerine, dudaklarına dokundu, onları kutsadı, veda etti. Çocuklar ona ciddi gözlerle baktılar. Kendisine iki çocuk doğurmuş olan karısına doğru yürüdüğünde, kadının ağzından hafif bir çığlık duyuldu. Adam onu bakışlarıyla azarladı. Bunun anlamı açıktı. Çocukların önünde korkunu belli etme. Elbiselerini çıkardı, deri torbasını indirdi. Daha genç olan erkeğe, bin avda arkadaşlık etmiş olduğu yakın dostuna, oğullarıma babalık et dedi. Torbasını ona verdi, geriye çekildi. Şimdi gidin. Klanının uzaklaşmasına baktı. Sonra yayını tekrar gerdi, ok başlarını sakladı, kesenin ağzını açtı. Ailesi ovanın ötelerinde gözden kaybolunca onlara arkasını döndü, peşlerindekileri karşılamak üzere yürüdü. Lothar hızlı gidememekten yakınıyordu. Avın bir saat ileride olduğunu biliyordu ama izi yine kaybetmişlerdi. O bulunana kadar duraklamak zorundaydılar. Apaçık ovadaydılar. Ufukta düzlük gökyüzüyle bir doğru çizgi halinde birleşiyordu. Alçak çalılar ve dikenler vardı. Serap onları dans ettiriyor, titretiyordu merceklerde. Bir milden uzaktaki insanı görmeye olanak yoktu. Atların canı çıkmıştı. Çok geçmeden su içmeleri şarttı. Bir saat kadar sonra izlemeye ara verip su arabasının başına dönmeleri gerekecekti. Dürbününü bir kere daha kaldırırken, o anda kopan vahşi bir çığlık çevresine bakınmasına neden oldu. Svat Hendrik parmağını sol tarafa uzatmıştı. En sonda bulunan Vuillip'e birden azan atını kontrol etmeye çalışıyordu. At şahlanıyor, arka ayakları üzerinde yürüyor, binicisini uçuşan tozların içinde döndürüyordu. Lothar, atların san kokusuna karşı tıpkı aslan kokusuna gösterdikleri tepkiyi gösterdiklerini duymuştu ama bu konuda biraz kuşkuluydu. Vuillip'e çaresiz durumdaydı. İki eliyle dizginlere sarılmıştı. Tüfeği eğeri asılıydı. Sonunda çalıların tepesindeki yandaki tuzlu topraklara yuvarlanırken Lothar onu izliyordu. Derken sanki bir mucize oldu. Toprağın içinden bir başka insan şekli yükseliverdi. Ufacık, cine benzer, çıplak adam, sürüklenen biniciden 20 adım kadar ileride duruyordu. Çok garipti ama bir tavşanı bile saklayamayacak kadar küçük olan o çalının ardına gizlenmişti şu ana kadar. Lothar, çaresiz bir korku içinde bakarken minik adam yayını gerdi, okunu fırlattı. Lothar, uçan oku gördü, güneş ışığında güve gibiydi. Sonra çıplak pigme döndü, atlılardan uzak tarafa doğru koştu. Lothar'ın adamları bir ağızdan bağırıyor, bir an önce atlarına binmeye çalışıyorlardı. Atlar huysuzdu, oldukları yerde dönüp durmaktaydılar. İlk binen Lothar oldu. Üzengilere dokunmadı. Elini eğerin üzerine bastırıp sıçradı, hayvanın başını çevirdi, dört nala ilerledi. Koşan pigme, neredeyse serabın örttüğü çalılar arasından kaybolmak üzereydi. Koşuş hızı inanılacak gibi değildi. Ok attığı adam atını serbest bırakmış, ayağa kalkmıştı. İki bacağını açmış, öylece duruyor, hafif hafif sağa sola sallanıyordu. "İyi misin?" diye bağırdı Lothar onun yanından geçerken. O anda oku gördü. Ok, Vuillip'in göğsünden aşağıya doğru sallanıyordu ama ucu yanağına gömülmüştü. Lothar'a şaşkın bir ifadeyle baktı. Lothar atından atladı, onu omuzlarından yakaladı. "Benim işim bitti," dedi Lippe alçak sesle. Elleri iki yanında sallanıyordu. Lothar oku tutup çekti, çıkarmaya çalıştı. Lippe'nin yanağının eti dışarı doğru çekilince adam bir çığlık atıp sendeledi. Lothar dişlerini sıkıp bir kez daha asıldı. Bu sefer okun ucu sapından ayrıldı. Uç adamın etine gömülü kaldı. Adam çırpınmaya başladı. Lothar onun yağlı saçlarına sarıldı, kafasını çevirdi, yarayı inceledi. "Kıpırdama, Allah belanı versin!" Yaradan uzun bir kemik dışarıya fırlamıştı. Üzeri siyah, lastik gibi bir maddeyle kaplı görünüyordu. "Euphorbia latex!" Lothar, san silahlarını daha önce de görmüştü. Babasının da bir zamanlar kabile eşyalarından kurulu bir koleksiyonu vardı. Zehiri bu yüzden tanımıştı. Ender bulunan çöl öforbiyasının köklerinden damıtılmış lateksti bu zehir. Daha bakarken, zehirin deri altına yayıldığını, yaranın çevresine derin bir morluk verdiğini görebiliyor, kan damarlarının onu emişini izleyebiliyordu. Ne kadar sürer? Lippe'nin ızdırap dolu gözleri Lothar'a bakıyordu. Avutulmayı bekliyordu. Lateks yeni damıtılmış gibiydi. Alışkanlığı henüz koyulmamıştı. Ama beri yandan, Vuillip de iri yarı, sağlam, kuvvetli, sağlıklı bir adamdı. Vücudu bu toksinle mücadele edecekti. Epey sürerdi. Sonsuz gibi gelecek birkaç saat. "Kesip akıtamaz mısın?" diye yalvardı Lippe. derine işlemiş, kan kaybından ölürsün. Yak o halde, acısı yeter seni öldürmeye. Lothar onu doğrultup oturttuğu sırada, Hendrik de ötekilerle birlikte yaklaşıyordu. İki kişi kalıp ona baksın diye emir verdi Lothar. Hendrik, seninle ikimiz sarı domuzun peşine düşelim. Yorgun atlarını mahmuzladılar. 20 dakika sonra Bushman'ı ileride gördüler. Sıcağın serabı içinde sanki eriyor, dans ediyordu. Lothar'ın içinden korkunç kara bir öfke yükseldi. İnsanın ruhunun derinliklerinde korkusunu duyduğu birine karşı hissedebileceği bir öfke ve nefret. Sağa doğru. Lothar elini sallayıp Hendrik'e işaret etti. Dönerse yolunu kes. Kendisi ileriye atıldı. Kaçan adama doğru hızla ilerledi. İçinden, neden olduğun ölümü ölümle ödeteceğim diye söz verdi. Eğrin ön tarafındaki battaniye dengini gevşetti. Kendine, şilte diye kullandığı bu koyun postu, onu kemik uçlu oklara karşı koruyacaktı. Bedenine sardı. Ucunu ağzına, burnuna kapattı. Geniş kenarlı şapkasını başına iyice çekti. Yalnızca gözleri için dar bir aralık bıraktı. Koşan Bushman 200 metre ilerideydi, çıplaktı. Yalnızca elinde yayı, başındaki şeritte de oklar vardı. Vücudu terden pırıl pırıl parlıyordu. Amber rengiydi. Güneş altında hemen hemen yarı saydam gözüküyordu. Ceylan gibi koşuyordu adam. Minik ayakları sanki yere hiç değmiyordu. Mauser'in çıtırtısı duyuldu. Bir kurşun kaçan adamın önündeki kumları kaldırdı. Adam sıçradı, hızını inanılmaz biçimde arttırdı. Dört nala kalkmış iki atlıyla arasını daha da açmaya başladı. Lothar, Hendrik'e doğru baktı. Hendrik dizginleri gevşek tutuyor, iki elini kullanarak Mauser'i doldurmaya çalışıyordu. ''Ateş etme!'' diye bağırdı Lothar öfkeyle. ''Onu canlı istiyorum!'' Hendrik Mauser'i indirdi. Bushman o çılgın koşuyu daha bir mil kadar sürdürdü. Ancak ondan sonra ara kapanmaya başladı. Lothar onun bacaklarının dolanmaya başladığını gördü. Yorgunluktan ayakları bileklerinin ucunda sallanıyordu. Ama Lothar'ın atı da hemen hemen aynı derecede bitikti. Hantal koşuyor, ağzından burnundan köpükler saçıyordu. 50 metre sonra bitkin Bushman durup onlara doğru döndü. Göğsü körük gibi inip inip kalkıyordu. Kürek biçimindeki sakalından terler damlamaktaydı. Gözleri vahşi ve öfkeli, meydan okuyan bakışlarla kafasından bir ok çekip yayına sürdü. ''Hadi küçük canavar!'' diye haykırdı Lothar. Amacı, adamın ata nişan alacağı yerde kendisine nişan almasını sağlamaktı. Bu planı sonuç verdi. Bushman oku fırlattı, ok bir ışık gibi uçtu. Lothar'ın boynu hizasına battı ama postun kalınlığı onu durdurdu. Kayıp düştü. Çizmeye çarpıp kuru toprağa kaydı. Bushman, olanca çabasıyla bir ok daha atmaya uğraşırken, Lothar eğerin üzerinde polo oyuncuları gibi eğildi, Mauser'i savurdu. Tüfeğin namlusu adamın başına yan taraftan çarptı, adam yıkıldı. Lothar dizginleri çekti, eğerden atladı ama Hendrik oraya ondan önce varmıştı. Yerde yatan Bushman'ın başına tüfeğinin dipçiğini indirip duruyordu. Lothar onun omzuna sarıldı, itekledi. Hendrik sendeledi, neredeyse düşüyordu. ''Sağ istiyorum dedim sana'' diye hırladı Lothar. Yerde kıvranan adamın başına diz çöktü. Şakaktan aşağı ince bir kan kulak memesine doğru sızıyordu. Lothar parmağını şah damara bastığında kaygılıydı. Rahatlayarak homurdandı. Küçük yayı yerden aldı, elinde bükerek kırdı, parçalarını fırlattı. Sonra av bıçağıyla Bushman'ın alnındaki bantı kesti. Bir çırpıda okların tümünü zehirli başlardan ayırdı. Bunu yaparken çok dikkatli davranıyordu. Ok başlarını mümkün olduğu kadar uzağa fırlattı. Bushman'ı yüzüstü çevirirken Hendrik'e eğerindeki deri kayışları getirmesi için seslendi. Esirinin ellerini ve ayaklarını sımsıkı bağladı. O ufacık ellerin, ayakların kaslarındaki sağlamlığı görmek onu şaşırttı. Kayışları bileklerden ve dirseklerden düğümledi, sonra ayak bilekleri ve dizler hizasına da düğümler attı, sıkıştırdı. O amber tene iyice oturmalarını sağladı. Bushman'ı tek eliyle taş bebek gibi kaldırdı. Eğerin üzerine yatırdı. Bu hareket adamın ayılmasını sağladı. Başını kaldırıp gözlerini açtı. Gözleri taze bal rengindeydi. Akları bile dumanlı sarıydı. Tuzağa kısılmış bir leoparın gözlerine bakmak gibi bir duygu veriyordu insana. Öyle kötü bakışlı gözlerdi ki Lothar elinde olmadan geriledi. ''Hayvan bunlar!'' dedi Hendrik de başını salladı. ''Hayvandan beter, çünkü insan olmadıkları halde insan kurnazlığına sahipler.'' Lothar dizginleri eline aldı, yorgun atını geriye, Will Lupe'yi bıraktıkları yere kadar yürüttü. 50. ayrımın sonu. Sayfa 365. Devamı 51. ayrımda.